Ay battı, Steinbeck.
Ayrım 8.
Düşman askerleri sessiz düşmanlarının arasında tek başlarına kalmışlardı. Nöbette bir an bile dalgınlığa gelmiyordu. Böyle bir durumda nöbetçi gözden yok oluyor, ölüsü bir kar yığınına gömülüveriyordu. Tek başına bir kadına gitmeye kalkışsa gözden yok olup yine bir kar yığının içine gömülüyordu gövdesi. İçki içecek olsa ortalıktan yok oluyordu. Düşman askerleri ancak hep birlikte şarkı söyleyebiliyor, ancak hep birlikte dans edebiliyorlardı. Giderek dansmaz bir yana itildi. Şarkılar ise yurt özlemini dile getirmeye başladı. Söyleşileri onları seven dostları, yakınları ile ilgiliydi hep. Sıcaklığa, sevgiye özlem duyuyorlardı. Çünkü bir erkek günde ancak belli bir saat, yılda da ancak şu kadar ay askerce yaşayabilir. Sonra yeniden insanca yaşamak ister. Kız ister, içki ister, gülmek, rahatlamak ister. Bunları bulamayınca da istekleri gemi azıya alır. Askerler hep memleketlerini düşünür olmuşlar. Ele geçirdikleri kasabadan iğrenmeye başlamışlardı. Halka kötü davranıyorlardı. Halk da onlara aynı karşılığı veriyordu. Utkun, askerlerde başta küçücük olan bir korku giderek büyümeye başladı. Bu iş sona ermeyecekti. Hiç rahatlayamayacaklar, memlekete dönemeyeceklerdi. Günün birinde dağılacak, dağlarda tavşan gibi avlanacaklardı. Tutsak edilen halkın nefreti azalacak gibi değildi çünkü. Nöbetçiler bir yerde ışık görüp kahkaha sesleri işittiklerinde ısınmak istercesine oraya doğru çekiliyorlardı sanki. Ama yaklaştıklarında kahkahalar kesiliyor, o sıcak hava dağılıyor, insanlar da donuklaşıp buyruk bekler bir tavıra bürünüyordu. Küçük lokantalarda mis gibi sıcak yemek kokusunu duyan askerler lokantaya girip yemek ısmarladıklarında yemeğin ya çok tuzlu ya da zehir gibi biberli olduğunu görüyorlardı. Askerler memleketten boyunduruk altına aldıkları öbür ülkelerden gelen haberleri okuyorlardı gazetelerde. Her zaman iyiydi haberler. Bir süre inandılar bu haberlere. Sonra aradan bir süre geçince inanılmaz oldular. Hepsinin yüreğinde bir ürkü vardı. Memleket çökse söylemezler bunu bize. Öğrendiğimizde de iş işten geçmiş olur. Bu insanlar gözümüzün yaşına bakmayacaklar o zaman. Hepimizi öldüreceklerdir. Belçika'dan, Rusya'dan geri çekilen askerlerin öykülerini anımsıyorlardı. Daha okumuş yazmış olanları her köylünün dirgeninin kana bulandığı, karın bile çürümüş ceset koktuğu o korkunç, yürekler acısı Moskova dönüşünü anımsıyordu. Birbirlerinden ayrıldıklarında, biraz olsun gevşediklerinde ya da çok uzun süre uyuduklarında burada da aynısının olacağını biliyorlardı. Huzursuz duyguları, günleri sinir bozukluğu içinde geçiyordu. Subaylarına onların da bilmedikleri için yanıtlayamadıkları sorular soruyorlardı. Onlar da memleketten gelen haberlere inanmıyorlardı. Böylelikle sonunda kasabayı ele geçirenler tutsak ettiklerinden korkmaya başladı. Sinirleri zayıfladı. Geceleri bir gölge gördüklerinde silahlarına davranıp tetiğe basar oldular. Hep soğuk, donuk bir sessizlik vardı çevrelerinde. Sonra 3 asker deliriverdi bir hafta. Memlekete gönderilene değin gece gündüz ağladılar. Delirmiş olanları memlekette acılarını dindirmek için öldürdüklerini duymamış olsalar öbürleri de çıldırabilirlerdi. Ama böylesi bir ölümü düşünmek bile insanın tüylerini ürpertiyordu. Kışlalarında oturan askerler içlerini korku bürüdüğünde buruklaşıyorlardı. Devriye gezerken içlerini korku bürüdüğünde ise acımasızlaşıyorlardı. Gün dönümüyle geceler uzamaya başlamıştı. Akşama doğru saat 3'te ortalık kararıyor, sabah 9'a değin aydınlanmıyordu. Pencerelerin bombardımana karşı karartılması buyurulduğu için karın üzerinde kıpır kıpır ışıklar parlamıyordu artık. Ne var ki İngiliz bombardıman uçakları geldiğinde kömür madeninin yakınlarında hep bir takım ışıklar görülüyordu. Kimi zaman nöbetçiler elinde fener taşıyan bir adam görüp öldürüyorlardı. Bir kezinde el feneriyle dolaşan bir kızı öldürdüler. Ama hiçbir işe yaramıyordu bu. Adam öldürmekle hiçbir şeyin önüne geçilmiyordu. Subayların durumu da askerlerden daha iyi değildi. Daha soğukkanlıydılar. Eğitimleri daha kusursuzdu çünkü. Daha becerikliydiler çünkü daha fazla sorumlulukları vardı. Ama aynı korkular onların yüreklerinin de derinlerine gömülmüştü. Aynı özlemler daha da sıkı sarmıştı göğüslerini. Üstelik ikili bir gerginlik içindeydiler. Tutsak halk hata yapmalarını gözlüyordu. kendi adamları da zayıflık göstermelerini. Sinirleri iyice gerilmiş, kopma noktasına gelip dayanmıştı. İşte bu ordunun askerleri ruhsal bir kuşatma altındaydılar. Yenenler olsun, tutsaklar olsun, herkes ilk çatlağın ortaya çıkmasıyla birlikte neler olacağını çok iyi biliyordu. Belediye başkanının konağının üst katındaki odada rahat huzur kalmamış gibiydi. Pencerelere siyah kağıtlar kaplanmıştı. Odanın içine öbek öbek değerli gereçler yığılmıştı. Göz önünden ayrılması tehlikeli olan araç ve gereçler, dürbünler, çelik başlıklar, maskeler. Burada disiplin daha gerçekti hiç değilse. Sanki bu subaylar bir yerlerde biraz gevşeme olması gerektiğini, yoksa makinenin bozulacağını biliyorlardı. Masanın üzerinde sert, parlak bir ışık yayan ve duvarlarda kocaman gölgeleri oluşturan iki gaz lambası vardı. Lambaların tıslaması bütün odayı kaplıyordu. Binbaşı Hunter işine koyulmuştu. Çizim tahtası sürekli olarak hazırdı. Bombalar yaptığı işi neredeyse yapılır yapılmaz parça parça ediyordu. Pek aldırmıyordu buna Binbaşı Hunter. Çünkü ona göre gerçek yaşam yapı ve yapım işleri demekti. Burada ise tasarımlayabileceğinden, gerçekleştirebileceğinden çok daha fazla yapı işi vardı. Arkasından gelen bir ışıkla çizim tahtasının başına oturmuştu. T cetveli tahtanın üzerinde aşağıya yukarıya kımıldayıp duruyor, kalemi sürekli çalışıyordu. Kolu hala sargılı olan Teğmen Prackle, ortadaki masanın başında bir sandalyeye kurulmuş, resimli bir gazeteyi okuyordu. Masanın bir ucunda da Teğmen Tandır mektup yazıyordu. Kalemi sıkı sıkıya tutmuş, arada başını kaldırıp tavana bakarak mektupta kullanacağı sözcükleri aranıyordu. Prackle resimli gazetenin yaprağını çevirerek "Bu sokaktaki tüm dükkanları gözüm kapalı bulabilirim," dedi. Hunter işini sürdürdü. Tandır mektubuna birkaç sözcük daha ekledi. Prackle devam etti. "Tam şurada bir lokanta vardır. Resimde görülüyor. Bordun lokantasıdır adı." Hunter gözlerini işinden ayırmaksızın "Biliyorum orayı," dedi. "Çok iyi tava yaparlardı." "Elbette," dedi Prackle. "Tüm yemekleri çok güzeldi. İlaç için olsun, kötü bir yemek koymazlardı insanın önüne. Kahveleri ise..." Tandır mektuptan başını kaldırıp "Şimdi ne kahve ne de kızartma bulabilirsin orada," dedi. "Bak bunu bilmiyorum," dedi Prackle. "Bir zamanlar vardı, yine olacaktır. Bir de garson kız vardı orada." Eliyle, sağlam eliyle kızın görünüşünü betimledi. "Sarışın, işte böyle." Gözlerini yeniden dergiye indirdi. Çok garipti gözleri. Hep nemliydi. Sanki daha yeni gülmüş ya da ağlamış gibi. Tavana bir göz atıp yumuşak bir sesle "Onunla çıkmıştım," dedi. "Çok güzeldi. Niye daha sık gitmedim oraya bilmem. Acaba hala orada mı?" Tandır iç karartıcı bir sesle "Sanmam," dedi. "Belki bir fabrikada çalışıyordur." Prackle güldü. "Umarım kızları karneye bağlamamışlardır memlekette." "Niye olmasın ki?" dedi Tandır. Prackle alaycı bir sesle "Kızlara pek aldırmıyorsun öyle değil mi?" dedi. "Aran iyi değil onlarla, belli oluyor." Tandır "Hoşlanılacak yanlarından hoşlanırım. Ama onların yaşamımın her dakikasına karışmalarına izin vermem." Prackle iğneleyici bir sesle "Bence onlarsız geçen bir anın bile yoktur senin," dedi. Tandır konuyu değiştirmeye çalıştı. "Şu Tanrı'nın cezası lambalardan iğreniyorum. Binbaşım, dinamoyu ne zaman yaptıracaksınız?" Binbaşı Hunter başını tahtasından ağır ağır kaldırıp "Şu sıralarda bitmiş olması gerekiyor. En becerikli işçileri görevlendirdim. Bundan sonra dinamonun başındaki nöbetçileri ikiye çıkaracağım," dedi. Prackle, "Dinamoya zarar veren herifi yakaladınız mı?" diye sordu. Hunter acımasız bir sesle "Beş kişinin içinden biri olabilir. Beşini de yakaladım," dedi. Sonra düşünceli bir yüzle sözlerini sürdürdü. "Dinamoyu bozmak nasıl yapılacağını biliyorsan çok kolaydır. Kısa devre yaptırırsan kendi kendini bozar. Işıkların yanması gerek artık." Prackle hala elindeki dergiye bakıyordu. "Ne zaman nöbetimizi devredeceğiz acaba? Memlekete bir süre olsun, ne zaman gidebileceğiz bilmem ki." "Binbaşım, memlekete gidip biraz dinlenmek istemez miydiniz?" Hunter başını işinden kaldırdı, yüzünde bir anlık umutsuzluk ifadesi belirdi. "Evet, elbette." Sonra kendini topladı. "Bu yan yolu 4 kez yaptım. Niye bu yan yola hep bir bomba isabet ediyor? Bunu anlayamıyorum. Bu yol parçasından bıktım artık. Bombanın açtığı çukurlar yüzünden her defasında yön değiştirmem gerekiyor. Çukurları dolduracak zamanımız olmuyor. Toprak soğuktan kas katı olmuş. Yapacak çok iş var." Birden elektrikler yandı. Tandır kurulmuş gibi uzanıp gaz lambalarını söndürdü. Tıslama sesi kayboldu. Tandır, oh Tanrı'ya şükürler olsun, dedi. Bu tıslama sinirimi bozuyor. Sanki birileri fısıldaşıyormuş gibi geliyor bana. Yaz da mektubu katladı. Bu denli az mektup gelmesi çok garip. İki haftada topu topu bir mektup aldım. Prinkle, belki sana kimse yazmıyordur, dedi. Olabilir, dedi Tandır. Binbaşıya döndü. Bir şey olmuşsa, memlekette yani, bize bildirirler mi dersiniz? Kötü şeyleri, hani ölüm falan gibi. Hunter, bilmem, dedi. Şey diye sözünü tutturdu Tandır. Ah ah, Tanrı'nın bile yüz çevirdiği bu delikten bir kurtulsam. Prinkle söze karıştı. Savaştan sonra da burada kalacağını sanmıştım senin. Tandır'ın sesini taklit etmeye başladı. 4-5 çiftliği birleştirip güzel bir aile yuvası kurabilirsin. Öyle değil miydi yoksa? Vadenin küçük efendisi olmayacak mıydın? Şeker gibi insanlar, tümü de sevimli, güzel çayırlar, geyikler, küçük çocuklar. Öyle değil mi Tandır? Prinkle konuşurken Tandır'ın elleri önüne düştü. Sonra ellerini kaldırıp şakaklarını ovuşturarak coşkuyla konuşmaya başladı. Orada dur, böyle konuşma. Bu insanlar, bu iğrenç insanlar, soğuk insanlar, dönüp de insanın yüzüne bile bakmıyorlar. Titredi. Hiç konuşmuyorlar. Bir şey söylediğinde ölü gibi karşılık veriyorlar. Ne dersen boyun eğiyor bu iğrenç insanlar. Kızlarsa buz gibi. Kapıda hafif bir tıkırtı oldu. Elinde kömür kovasıyla Joseph girdi içeri. Odayı sessizce geçip çıt bile çıkarmaksızın kovayı yerleştirdi yerine. Sonra kimseye bakmadan döndü, kapıya doğru yürüdü. Prinkle yüksek sesle "Joseph!" dedi. Joseph yine ses çıkarmadan Prinkle'a döndü. Adamın yüzüne bakmaksızın hafifçe öne eğildi. Prinkle yine yüksek sesle "Joseph, şarap ya da konyak var mı?" dedi. Joseph başını iki yana salladı. Tandır ayağı fırladı. Yüzü öfkeden çarpılmış gibiydi. "Yanıt ver domuz, konuşarak yanıt ver!" diye bağırdı. Joseph başını kaldırmadı. Doğulur doğulmaz bir sesle "Hayır efendim," dedi. "Hayır efendim, şarap yok." Tandır öfkeyle "Ya konyak?" dedi. Joseph yere bakıp yine aynı ses sonuyla "Hiç konyak yok efendim," dedi. Milim olsun kımıldamıyordu. "Ne istiyorsun şimdi?" diye sordu Tandır. "Gitmek istiyorum efendim." "Git öyleyse, Tanrı'nın cezası herif." Joseph dönüp sessizce odadan çıktı. Tandır cebinden bir mendil alarak yüzünü sildi. Hunter başını kaldırıp ona baktı. "Seni böylesine kolayca alt etmesine izin vermemeliydin," dedi. Tandır koltuğuna çöktü, elini şakağına dayayıp kırık bir sesle "Bir kız istiyorum," dedi. "Memlekete gitmek istiyorum. Bir kız istiyorum. Bu kasabada bir kız var. Güzel bir kız. Hep görüyorum onu. Sapsarı saçlı. Evi hurda demir dükkanının yanında. O kızı istiyorum." Prinkle, "Kendine göz kulak ol," dedi. "Sinirlerine hakim ol." Tam o sırada ışıklar yeniden söndü, oda karanlığa gömüldü, kibritler çakılıp lambaların yakılmasıyla uğraşılırken Hunter konuşmaya başladı. "Tümünü de yakaladım sanmıştım. Demek birini atlamışım. Ama gece gündüz dinamonun başına dikilip adam kovalayamam ya, güvenilir adamları görevlendirmiştim güya." Lambalardan birini yakmıştı Tandır. İkincisini de yaktığında Hunter ona dönüp sert bir sesle "Teğmen," dedi, "bir diyeceğin varsa bize anlat. Bu sözlerin düşmanların duymaması gerek. Onları en çok sevindirecek şeydir sinirlerin zayıflığını öğrenmeleri. Düşmanın bunları duymasına izin verme sakın." Tandır yine oturdu. Lambanın ışığı yüzünün çizgilerini keskinleştirmişti. Odayı yeniden tıslama sesi dolduruyordu. "İşte sorun da bu ya," dedi Tandır. "Düşman her yerde. Tüm erkekler, tüm kadınlar, çocuklar bile. Düşman her yerde. Kapıların aralığından bakan yüzler. Perdelerin gerisinde konuşulanlara kulak kabartan beyaz yüzler. Yendik onları. Her yerde kazanan biz olduk. Onlarsa bekliyorlar. Boyun eğiyorlar, yine bekliyorlar. Dünyanın yarısı bizim oldu. Başka yerlerde de durum böyle mi binbaşım?" Hunter, "Bilmiyorum," dedi. "İşte bu," dedi Tandır. "Raporlar, elimize geçen haberler. Girdiğimiz tüm ülkelerde askerlerimiz sevgiyle karşılanıyor. Yeni düzen coşkuyla benimseniyor." Sesi değişti. Önce biraz, sonra da adam akıllı yumuşadı. "Raporlar bizimle ilgili ne diyor? Alkışlarla karşılandığımızı, sevgiyle kucaklandığımızı, yollarımıza çiçekler döşendiğini mi yazıyor? Ah, karların içinde bekleyen bu iğrenç insanlar." "Hunter, içini boşalttın işte. Rahatlamışsındır herhalde, değil mi?" dedi. Prinkle sağlam elini yumruk yapmış, hafifçe masaya vuruyordu. "Böyle konuşmaması gerek," dedi. "Sözlerini kendine saklamalı. Asker değil mi bu adam? Asker olduğunu bilsin öyleyse." Kapı sessizce açıldı, yüzbaşı Loft girdi içeri. Çelik başlığında omuzlarında karlar birikmişti. Burnunun ucu kızarmıştı. Paltosunun yakasını kaldırarak kulaklarını örtmüştü. Çelik başlığını çıkardı, karlar yere döküldü. Loft omuzlarını silkeledi. ''Ne zorlu bir görev bu ya?'' dedi. ''Hırgür mü çıktı yine?'' diye sordu Hunter. ''Çıkmadık gün var mı? Dinamonuzu yine becermişler anlaşılan. Neyse, madendeki işler için bir süre yoluna koydum.'' ''Sorun neydi?'' dedi Hunter. ''Ah, hep aynı dert. İşi ağırdan almaları, bir yük arabasının parçalanması. Bu işi yapan herifi gördüm de hemen zımbaladım. Ama sonunda bir çıkar yol buldum sanırım binbaşım. Az önce geldi aklıma. Her işçiden belli bir miktar kömür çıkarmasını istedim. Adamları aç bırakırsam çalışamazlar. Ama çözüm yolunu buldum bu işin. Kömür çıkarmazlarsa ailelerine yiyecek vermeyeceğiz. Adamları maden ocağında doyuracağız. Yiyeceklerini aileleriyle paylaşma olanağı bulamayacaklar böylelikle. Sorunu çözecektir bu önlem. Çalışmazlarsa çoluk çocukları aç kalacak. Demin kendilerine de söyledim bunu. Ne dediler bu işe? Loft'un gözleri öfkeyle kısıldı. Ne mi dediler? Şimdi edelim ne dediler ki? Hiç, hiçbir şey. Ama şimdi kömür çıkarmasınlar da görelim.
Ayrım sonu.